Ayrım 22, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 221. 30 Nisan, Vancouver Adası, Kanada. Gece yeşilin koyu tonlarıyla göz alıcıydı. Anavak gölgeli evren boyunca düşmeye başlayalı biraz vakit geçmişti. Ama o anda baş döndüren bir mutluluk hissi içini sardı. Kollarını açarak ağırlıktan arınmış ve şen, sanki derinliklerin ikarusu gibi gittikçe derine battı. Uzakta altında bir şey parladı. Bu donmuş beyaz bir manzaraydı ve aniden kasvetli okyanus gecenin karanlık gökyüzüne dönüştü. Bir buz arazisinin kenarında duruyor, üzerinde yıldızların zenginliğiyle derin, hareketsiz suları seyrediyordu. Huzurluydu. Burada olmak nasıl da harika bir duyguydu. Bir süre sonra etrafında bir buz kütlesi biçimlenerek onu buz gibi sudan ayıracak, denizlerde sürükleyerek cevap vermesi gereken sorulardan uzaklaşıp kurtulacağı kuzeye taşıyacaktı. Anavak'ın göğsü özlemle sıkıştı ve gözleri dolarak kamaştılar. Başını sallayıp karanlıkta parlayan damlaları denize saçtı. Parıltılar geceyi aydınlattı. Derinliklerden bir şey ona doğru yükseldi ve bir figüre dönüştü. Anavak'ı izleyemeyeceği kadar uzak bir mesafede bekliyordu. Orada öyle parlak ve hareketsiz olarak durdu. Yıldız ışıkları yüzeyinde kapana kısılmış gibiydi. ''Onları buldum.'' dedi figür. Ağzı ve yüzü yoktu ama sesi çok tanıdıktı. Anavak ona doğru bir adım attı ama üzerinde durduğu buzun hemen kenarındaydı. Altındaki karanlık suyun içinde ise çok büyük ve korkunç bir varlık yüzüyordu. ''Ne buldun?'' diye sordu. Kendi sesine şaşırdı. Kelimeler dudaklarından ağır ağır dökülüyordu. Figürün düşündüğü ve söylediği her neyse çok sessizdi ama şimdi Anavak'ın sesi o sessizliği yırtmış, buzdan araziyi doldurmuştu. Keskin soğuk onu ele geçirdi. Sudaki o şeyi aradı ama çoktan gitmişti. ''Aslında sorman bile gereksiz.'' dedi bir ses yanı başından. Başını çevirdiğinde SETI araştırmacısı Samantha Crowe'un zarif silüetini gördü. ''Sesin berbat geliyor.'' dedi kadın. ''Diğer her şeyi iyi idare ediyorsun ama konuşmak üzerine biraz çalışmalısın.'' ''Üzgünüm.'' diye kekeledi. ''Uzaylılarımı buldum. Hatırladın mı? Sonunda irtibat kurduk. Bu harika öyle değil mi?'' Anavak titredi. Ona o kadar da harika gelmemişti. Nedenini bilmese de Crowe'un uzaylılarını düşününce huzursuz oluyordu. ''Öyleyse kim onlar? Ne onlar?'' SETI araştırmacısı buzun altındaki karanlık suları işaret etti. ''Oradalar.'' dedi. ''Ve sanırım seninle tanışmak istiyorlar. İlişki kurmayı seviyorlar. Ama gidip onları bulman gerek.'' ''Yapamam.'' dedi Anavak. ''Yapamaz mısın?'' Crowe anlamamış bir halde başını salladı. ''Neden yapamazmışsın?'' Anavak gözlerini karanlığa dikti. Güçlü bedenler sanki bir tarla sürer gibi suyu yarıyorlardı. Belki onlarca, hatta yüzlercesi vardı. Oraya onun için geldiklerini biliyordu. Aniden korkusunun yaratıkları çektiğini anladı. Onun korkusuyla besleniyorlardı. ''Sadece yapamam işte.'' ''Sadece bir adım atman lazım, korkak.'' diye sataştı Crowe. ''Bu dünyanın en kolay şeyi, bizim için ne kadar zor olduğunu bir düşünsene. Onları bulmak için bütün lanet olası evreni aramak zorundaydık.'' Anavak'ın titremesi ikiye katlandı. Kenara gidip baktı, karasuların gökyüzünü kucakladığı ufukta bir ışık parlıyordu. ''Haydi git.'' dedi Crowe. ''Buraya uçarak geldim.'' diye düşündü Anavak. ''Hem de yaşamla dolu koyu yeşil bir okyanusun içinden geçerek ve hiç korkmadım.'' ''Artık bana bir şey olamaz. Su ağırlığımı toprak zemin gibi taşıyacak ve irademin gücüyle ışığa ulaşacağım. Sam haklı, çok kolay, korkacak hiçbir şey yok.'' Önünde devasa bir yaratık sudan çıktı ve çift çatallı muazzam bir kuyruk yıldızlara yükseldi. ''Korkacak hiçbir şey yok.'' Ama çok uzun bir an boyunca tereddüt etmişti ve kuyruğun görüntüsüyle yine bocaladı. İradesi onu taşıyamayacaktı ve hayal gücü yer çekimine kapı açmıştı. İleri adım atarak denize battı. Su başını örttü ve onu karanlığa çekti. Çığlık atmak istedi ama ağzı akciğerlerine acıyla ilerleyen suyla dolmuştu. Savaşmasına rağmen su onu daha da aşağı çekti. Kalbi çılgın gibi atıyordu ve kafasının içinde bir uğultu vardı. Çekiç darbelerinin gürültüsü gibi. Anavak doğruldu ve başını tavana çarptı. Lanet olsun diye inledi. Ses hala oradaydı. Bu kez uğultu değil de muğlak bir tıkırtıydı. Tahtayı tıklatan parmaklar gibi. Yana döndü ve Alicia Delaware'i gördü. Eğilmiş onun ranzasına bakıyordu. ''Özür dilerim'' dedi kız. ''Böyle fırlayacağını bilmiyordum.'' Anavak ona baka kaldı. ''Delaware?'' Yavaş yavaş hafızası geri geldi. Derede olduğunu biliyordu. Kafasını ovuşturarak tekrar yatağa uzandı. ''Saat kaç?'' 9:30. Kahretsin. Berbat görünüyorsun. Kabus mu gördün? Boş ver. Kahveye ne dersin? İyi fikir. Kafasını çarptığı yerini elledi ve yüzünü buruşturdu. Alarma ne oldu? 7'ye kurmuştum. Çalarken uyumaya devam ettin. Bu olanlardan sonra hiç de şaşırtıcı değil. Delaware küçük mutfağa seyirtti. Şey nerede? Duvardaki dolapta, sol tarafta. Kahve, filtre kağıdı, süt ve şeker de. Aç mısın? Harika kahvaltı hazırlarım. Hayır. Filtreli kahve makinesini suyla doldurdu. Anavak ranzasından kalktı. Sakın dönme, üstümü değiştireceğim. Sakin ol Leon, hepsini daha önce de gördüm. Yüzüne ekşiterek kot pantolonunu arandı. Masanın yanındaki bankın üzerine bir yığın halinde dürülüp atılmıştı. Kıyafetlerini giymek kolay değildi. Başı dönüyordu ve yaralı bacağı büktüğünde acıyordu. John Ford aradı mı diye sordu. Evet, bir süre önce. Ah, haydi ama. Şimdi ne var? Moruğun teki bile benden daha hızlı giyinir. Üstelik ne halt etmeye alarmı duymadım ki. Keşke. Leon, ahmağın tekisin. Bir gün önce seninle birlikte bir uçak kazası atlattık. Dizlerin davul gibi şiş, benim başım çatlıyor. Evet ama ne olmuş? Şansımıza şükretmek gerekir. Pilot ve Danny gibi ölmüş olabilirdik. Ve senin tek yaptığın aptal alarmın içine homurdanmak. Şimdi hazır mısın? Anavak ranzaya çöktü. Peki tamam anladım. John ne diyor? Tüm veriler gelmiş ve video çekimine bakmış. Güzel, harika. Ve?
Tüm söylediği bu. Kendi sonuçlarını kendin çıkarman gerekiyor.
Filtre kağıdına kahve boşalttı. Kağıdı kaba taktı ve makineyi çalıştırdı. Birkaç saniye içinde oda höpürtü sesleriyle doldu.
Ona uyuduğunu söyledim diye devam etti. O da uyandırmamamı söyledi.
Niye ki?
İyileşmen gerektiğini söyledi ve haklı.
Ben daha iyiyim dedi anavak inatla. Ama emin değildi. DHC-2 sudan sıçrayan balinayla çarpıştığında sağ kanadını kaybetmişti. Danny muhtemelen anında ölmüştü. Whistler cesedini bulamamıştı ama öldüğüne şüphe yoktu. Zamanında uçağın içine girememişti. Bu da yan kapının uçak suya çarptığında açık olduğu anlamına geliyordu. Anavak'ı kurtaran da bu olmuştu. Çarpışma anında kabinden dışarı savrulmuştu. Ondan sonrasını hatırlamıyordu. Dizine ne olduğunu bile bilmiyordu. Ayıldığında Whistler'daydı ve kalbindeki çarpıntının ağrısı onu kendine getirmişti. Sonra Delaware'in onun yanına yatırıldığını fark etmişti ve artık ağrısı bir mesele olmaktan çıkmıştı. O an için kızın öldüğünü sanmıştı ama birileri Licia'nın iyi olduğunu söylemişti. Hatta kız anavaktan daha şanslıydı. Pilotun cesedi onun düşüşünü yumuşatmıştı. Bilinci ucu ucuna açık kalmış ve bir dakikadan kısa süre içinde suyla dolan uçağın batan enkazından yüzerek kaçmıştı. Whistler'ın mürettebatı Anavak ve Delaware'i sudan çıkarmayı başarmışlardı. Ama pilot ve DHC-2 derinlere gömülmüştü. Sefer trajediyle sonuçlanmıştı ama amaçlarına ulaşmışlardı. Danny markayı ateşlemişti. Ura balinaları izlemiş ve herhangi bir saldırıya uğramadan 24 saatlik çekim yapmıştı. Anavak video çekiminin o sabah Ford'un akvaryumdaki masasına geleceğini biliyordu ve zamanında orada olmaya kararlıydı. Üstelik Centre National d'Etat Spatial şimdiye kadar Lucy'nin sırtında taşıdığı markadan elde ettikleri tüm telemetrik veriyi yayınlamıştı. Eğer uçak düşmeseydi şimdi birbirlerinin sırtını sıvazlıyor olacaklardı. Dipnot, Centre National d'Etat Spatial, Fransız Uzay Araştırmaları Merkezi.
Ama durum her zamankinden daha umutsuz görünüyordu. Her gün insanlar ölüyordu. İki olayda neredeyse o da ölüyordu. Stringer öldüğü zaman durumu iyi idare etmişti. Belki de Grey Wolf'a olan öfkesi onu yas tutmaktan uzaklaştırmıştı. Ama şimdi uçak kazasından iki gün sonra kendini perişan hissediyordu. Sanki sonunda sinsi bir hastalığa teslim olmuş ve bedelini kararsızlık, kendinden şüphe ve endişe verici bir güçsüzlükle ödüyormuş gibiydi. Şok geçiriyor olma ihtimali de vardı ama ana bak pek ihtimal vermiyordu. Sanki bundan fazlası vardı. Uçaktan fırladığından beri baş dönmesi ve göğsündeki ağrı nöbetleriyle belirsiz bir panik duygusu geçiriyordu. Daha iyi hissetmiyordu ve sebep yaralı dizi değildi. Ana bak içten yaralandığını hissediyordu. Bir önceki gün uyumaktan başka pek az şey yapmıştı. Davy, Shoemaker ve ekibin kalanı onu ziyaret etmiş ve Ford nasıl olduğunu sormak için birkaç kez aramıştı. Bunun dışında kimse pek öyle endişelenmiş görünmüyordu. Delaware'ın ailesi ve arkadaşları ona adayı terk etmesi için baskı yaparken onu tek düşünen iş arkadaşlarıydı. Hastaydı ve doktorların ona yardım edemeyeceklerini biliyordu. Delaware, anavakın önündeki masaya bir fincan kahve koydu ve mavi camlı gözlüklerinin ardından onu inceledi. Anavak bir yudum aldı ve dili yandı. Delaware'den telefonu uzatmasını istedi.
''Sana kişisel bir soru sorabilir miyim, Leon?'' dedi kız. ''Sonra?''
''Ne kadar sonra?''
Leon numarayı tuşladı. ''Verileri elemeyi henüz bitirmedik.'' dedi Ford. ''Keyfine bak ve biraz dinlen.''
''Lysia'ya kendi sonuçlarımı çıkarmam gerektiğini söylemişsin.''
''Evet, tümünü bitirdiğimizde. Şimdilik ilginç bir şey yok. Şimdilik biz eleme işlemine devam ediyoruz. Kim bilir, belki gelmene gerek kalmaz.''
''Ne zaman bitirirsiniz?''
''Hiçbir fikrim yok. Kasetlere dördümüz bakıyoruz. Bize iki, yok üç saat daha ver. Seni akşam üzeri buraya uçururum. Bir acil durum komitesinde çalışmanın güzelliklerinden biri bu. Her zaman fazlasıyla helikopter bulunuyor.''
Ford güldü. ''Gerçi buna alışmak istemem.''
Durakladı. ''Yapabileceğim başka bir şey var gerçi. Şimdi anlatacak vaktim yok ama Rod Palmer sor. Doğrudan onunla konuşursan daha iyi olur.'' Nanaimo Laboratuvarı ve Okyanus Araştırmaları Enstitüsü ile daha yeni uzun bir konuşma yaptı. İstersen Oliviera'yı ara ama Palm neredeyse kapı komşun.
Tanrım John, neden bir gelişme olduğunda kimse beni aramıyor?
Çünkü uyuyup dinlenmeni istedim.
Ana bak aksice hoşça kal dedikten sonra Palm'i aradı. Strawberry Adası'ndaki Araştırma Enstitüsü'nün lideri anında cevap verdi.
Ah dedi, Ford senin arayacağına söz vermişti.
Öyle duydum. Anlaşılan dünyayı sarsacak bir şey keşfettiniz. Neden beni aramadın?
Herkes dinlenmen gerektiğini biliyor.
İyi ya, tabii.
Cidden Leon, biraz uyuman gerektiğini düşünmüştüm.
Son 60 saniyede bunu ikinci duyuşum. Gerçi Lysia'nın bitmez tükenmez dırdırını sayarsak üçüncü ve ben iyiyim.
Neden buraya gelmiyorsun diye önerdi Palm.
Tekneyle demek istiyorsun sanırım.
Haydi Leon, sadece birkaç yüz metre. Üstelik koy içinde hiç sorun yaşamadık.
10 dakikaya oradayım.
Harika.
Delaware kahvesinin üzerinden ona baktı ve kaşlarını çattı.
Ne oldu?
Bana bir yatalak gibi davranılıyor diye somurttu.
Kastettiğim o değildi.
Ana bak ayağa kalktı, ranzasının altını karıştırdı ve bir tişört çekti.
Nanaimo'da bir şeyler bulmuşlar dedi huysuzca.
Ne bulmuşlar diye sordu Delaware.
Bilmiyorum. Gidip Rod Palm'i göreceğim.
Duraksayıp ekledi. Eğer zamanın ve hevesin varsa sen de gelebilirsin. Ne dersin?
Benim yanında olmamı istiyorsun. Bundan onur duyarım.
Dalga geçme.
Hiç de bile. Burnunu kırıştırdı. Ön dişleri alt dudağına değiyordu.
O dişleri mutlaka düzelttirmesi gerekiyor diye düşündü ana bak. Ne zaman dişlerini görse bunu ona söylememek için kendini tutması gerekiyordu.
İki gündür medeni bir kelime bile etmedin. Aksiliğin üzerinde Leon.
Sen de kendini çok iyi hissetmezdin eğer...
Ana bak durdu. Ben de uçaktaydım dedi kız sakince.
Özür dilerim.
Sana ne kadar korktuğumu anlatmam mümkün değil. Çoğu kız dosdoğru eve annesinin kollarına koşardı ama ben burada kaldım. Çünkü zaten bir asistanını kaybettin. ''Sana yardım etmek için seni yaşlı suratsız, şimdi bana anlatmak istediğin neydi?''
Ana bak başındaki şişliği hissetti, acıyordu. Dizi de acıyordu.
Yok bir şey, sakinleşelim mi?
Delaware kaşlarını kaldırdı. Ben hep sakinim.
İyi o zaman, haydi gidelim.
Şu kişisel dediğin soruyu sormak istiyordum.
Hayır.
Devilfish'le Clay'a Kuot koyunu geçerek küçük adaya saptıkları yolculukta gerçek dışı bir şeyler vardı. Sanki geçen birkaç haftaki kıyamet hiç olmamış gibiydi. Strawberry adası çam ağaçlarıyla kaplı bir tümsek gibiydi. Etrafını yürüyerek dolaşmak 5 dakika alırdı.
Bugün deniz çarşaf gibi dümdüzdü. Ana bak her an sudan çıkan bir yüzgeç veya kuyruk görmeyi bekliyordu. Ama kargaşa başladığından beri orkalar boğazın içinde sadece 2 kere görülmüştü.
Garip davranış değişimlerinin sadece gezginleri etkilediğine dair teorisi hala doğru görünüyordu. Ama daha ne kadar böyle kalacaktı? İskeleye yanaştılar. Palm'in araştırma istasyonu tam karşılarındaydı. Şimdi kalaslar ile desteklenerek kıyıda zarifçe uzanan, paslı çapalarla çevrili antik bir yelkenli olan ilk İngiliz Kolombiyası feribotlarından birinin içindeydi. Feribot aynı zamanda Palm'in 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı eviydi. Anavak topallamamak için çabalıyordu, Delaware ise sessizdi. Birkaç dakika sonra üçü feribotun kıç tarafında küçük bir plaj masasının etrafına oturmuşlardı. Delaware kolasını yudumluyordu. Durdukları yerden ayakları üzerinde Tofino'nun evleri görünüyordu. Birkaç yüz metre ötedeki Strawberry adası kasabadan çok daha sessizdi ve doğanın bütün seslerini duyabiliyorlardı.
''Dizin nasıl?'' diye sordu Palm. Kıvırcık beyaz sakallı, kel ve nazik bir adamdı. Sanki ağzında bir pipoyla doğmuş gibiydi.
''Bahsetmemeyi tercih ederim,'' dedi Anavak başındaki uğultuyu yok saymaya çalışarak. ''Neden bana ne bulduğunuzu anlatmıyorsun?''
''Leon insanların ona nasıl olduğunu sormalarından hoşlanmıyor,'' dedi Delaware maksatlı bir şekilde.
Palm öksürdü. ''Ray Fenwick ve Sue Oliveira ile uzun bir konuşma yaptım,'' dedi. ''J-19'un otopsisi ve ondan sonra olanlar hakkında. Sizin uçak kazasının olduğu gün sahile bir gri balina daha vurdu. Daha önce gördüklerimden biri değildi ve veri tabanında da yoktu. Fenwick buraya uçamadı çünkü çok meşguldü. Ama Nanaimo'nun her zamanki otopsi örneklerine ihtiyacı vardı. Bu yüzden birkaç adam topladım ve onu kendimiz parçaladık. İğrenç bir işti, sana söyleyeyim. Neredeyse kalbe ulaşmıştık. Ve ben göğüs kafesinin içinde botlarımla ayakta duruyorken ayağım kaydı. Baştan aşağı kan ve yağa bulandım. Her tarafımdan damlıyorlardı. Ziyafet çeken zombilere benziyorduk. Kalbe dibinden bakarken pek romantik gözükmediği kesin. Her neyse, beyinden de örnek aldık.
Ölen bir başka balina düşüncesi Anavak'ı hüzünle doldurdu. Yaptıkları yüzünden hayvanlardan nefret edemiyordu. Ona kalırsa balinalar hala korunmayı hak ediyorlardı.
''Neden ölmüş?'' diye sordu.
Palm muğlak bir el hareketi yaptı.
''Bana kalırsa enfeksiyon yüzünden. Fenwick'e göre Cengiz'e olan da bu. Ama garip olan şu ki o balinaların içinde oraya ait olmayan bir şeyler vardı.''
Şakaklarını işaret edip parmağıyla daire çizdi. Fenwick beyin saplarında bir pıhtı buldu ve kollar halinde beyinle kafatası arasına da dağılmış. Anavak ayağa kalktı.
Kan pıhtısı mı? Her iki balina da mı?
İlk başta öyle olduğunu sandık ama kan pıhtısı değil. Fenwick ve Oliveira davranış değişikliğinin sorumlusunun deniz altındaki gürültü olduğuna epey eminlerdi. Ama ellerinde kanıt olmadan bir şey söylemek istemediler. Ama bir süredir Fenwick bunun şu sonar sistemi ile bir ilgisi olduğuna inanıyor.
Sertas LFA mi?
Evet o.
Haydi canım.
Birileri bunun ne olduğunu bana anlatacak mı diye lafa karıştı Delaware.
Peki, birkaç yıl önce Amerikan hükümeti deniz kuvvetlerinin denizaltıların yerlerini tespit etmek üzere bir alçak frekans sonar sistemi kurmasına izin verdi dedi Palm. Sistemin adı Sertas LFA. Yoğun bir şekilde denemeleri yapılıyor.
Cidden mi? Delaware şaşırmıştı. Ya deniz memelilerini koruma anlaşmasına ne oldu? Anlaşmaya uymak zorunda olmalılar.
Bir sürü insan bir sürü anlaşmaya tabi dedi Anavak kasvetli bir gülümsemeyle. Ama anlaşmaların açıkları var. Eninde sonunda Amerikalılar dünya okyanuslarının %80'ini gözetim altında tutma fırsatını tepmeyeceklerdi. Ve Sörtas sistemi de bunu mümkün kılıyor. Her neyse, proje 300 milyon dolara mal oldu ve sistemin başındakiler balinalara hiçbir zarar gelmediğini ısrarla söylüyorlar.
Ama sonarlar balinalar için zararlıdır. Bunu en aptal bilebilir.
Maalesef kesin olarak kanıtlanmış değil, dedi Palm. Geçmiş deneyler balinaların ve yunusların sonara karşı aşırı derecede hassas olduğunu gösterdi. Ama kimse yeme, üreme ve göç alışkanlıkları üzerine nasıl bir etkisi olduğunu söylemiyor.
Bu çok saçma, diyor Hamur'dan Dan'a bak. 180 desibelde bir balinanın kulak zarı patlayabilir. Yeni sistemdeki her su altı vericisi 215 desibel üretiyor. Hepsinin birleşik sinyal gücü ise çok daha yüksek.
Delaware onlara baktı. Peki bu onları nasıl etkiler?
İşte bu yüzden Fenwick ve Oliveira gürültü teorisi üzerine gittiler, dedi Palm. Birkaç yıl önce donanma sonarla deney yapmaya başladığında dünyanın dört bir yanında karaya vuranların sayısı birden artmıştı. Büyük sayılarda balina ve yunus öldü. Tümü de iç kulak ve beyninde ağır kanama belirtileri gösteriyordu. Gürültü hasarı ile uyumlu yaralar. Her vakada da çevreciler cesetlerin sahile vurduğu yerlerin yakınlarında NATO'nun askeri tatbikatlarının sürdüğünü kanıtladılar. Ama gel de bunu donanmaya anlat.
İnkar ettiklerini mi söylüyorsun?
Yakın zamanlara kadar donanma sonar ile karaya vurmalar arasındaki her türlü bağlantıyı reddetti. Ama sonunda bazı vakalarda sorumlunun sonar olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Sorun şu ki hala yeterince bilgiye sahip değiliz. Elimizdeki tek kanıt ölü balinalardan geliyor. Herkesin kendine göre bir teorisi var. Mesela Fenwick denizaltı gürültüsünün toplu delilik salgınlarına yol açtığını düşünüyor.
Gürültü sadece kafalarını karıştırır, diye omurdan da ana bak. Karaya vurmalarına sebep olur, saldırılara değil.
Ben de yine de teorinin dikkate alınmaya değer olduğunu düşünüyorum, dedi Delaware.
Gerçekten mi? Neden olmasın? Hayvanlar deliriyor. Birkaç tanesiyle başladı ve yayıldı. Tıpkı kitlesel bir psikoz gibi.
Lysia, bu saçmalık. Kanarya Adaları'nda yapılan bir tatbikattan sonra ölen gagalı balinalara ne olduğuna bir bak. Gürültüye karşı gagalı balinalardan daha hassas bir hayvan yoktur. Tabii ki delirdiler. O kadar paniklediler ki sudan çılgınca kaçarak karaya vurdular. Yüksek gürültü onlarda kaçma isteği uyandırıyor.
Veya belki de gürültüye saldırmak istiyorlar, diye cevapladı Delaware inatla.
Neye saldırmak? Dıştan takmalı motorları olan Zodyaklara mı? Bu ne zamandan beri gürültü oldu?
O zaman başka bir şey olmalı. Bir denizaltı patlaması.
Buralarda olmaz.
Nereden bileceksin ki?
Biliyorum işte.
Yanılma ihtimaline dayanamıyorsun değil mi Leon?
Bunu senin söylemen çok komik.
Üstelik buralarda daha önce de karaya vuranlar oldu. Yüzyıllardır oluyor, çok eski hikayelerde.
Biliyorum Lysia, herkes bunları biliyor.
İyi, o zaman yerlilerin de sonarı mı vardı?
Ne ilgisi var?
Çok. Karaya vuran balinalar üzerinde düşünülmeden ideolojik amaçlar için kullanılıyorlar.
Şimdi de düşüncesiz olduğumu söylüyorsun.
Delaware ona baktı.
Diyorum ki kitlesel karaya vurma olayları illaki yapay gürültü sebebiyle olmak zorunda değil. Ve bu gürültü kitlesel karaya vurma dışında başka bir şeylere de sebep olabilir.
Tamam millet. Palm onları sakinleştirmeye çalıştı. Boş yere tartışıyorsunuz. Fenwick zaten gürültü teorisinin çok fazla gidiği olduğuna karar verdi. Evet, hala kolektif delilik fikrine takılmış durumda. Ama beni dinliyor musunuz?
İkisine döndü.
Tamam, dedi Palm, sonunda dikkatlerini çektiğine emin olarak. Yani Fenwick ve Oliveira pıhtıları buldular ve dış etkenler nedeniyle bir deformasyon olduklarına karar verdiler. İlk görünüşte kan pıhtılarına benziyorlardı. Bu yüzden öyle olduklarını varsaydılar. Sonra maddeyi çıkarıp bazı testler yaptılar. Pıhtı balina kanıyla aynı renkteydi. Ama maddenin kendisi şeffaftı ve havayla temas edince çözülerek dağıldı. Çoğu işe yaramayacak kadar bozuldu.
Palm masaya doğru eğildi.
Ama birazına bakabildiler. Sonuçlar birkaç hafta önceki bazı bulgularla eşleşti.
Maddeyi daha önce de görmüşlerdi. Nanaimo'da.
Anavak bir an sessiz kaldı. Neymiş diye sordu kısık sesle.
Barrier Queen'in üzerindeki midyelerin içinde bulduğun maddeyle aynı.
Yani geminin gövdesindeki maddeyle beyinlerdeki madde?
Tamamen aynı. Organik madde.
Yabancı bir organizma diye mırıldandı Anavak.
Yabancı bir şey, evet.
Anavak sadece birkaç saattir ayaktaydı ama kendini tükenmiş hissediyordu. Delaware'i botla Tofino'ya geri götürdü. Tahta iskeleye tırmanırken dizi sancıyla zonkluyordu. Acı hareketlerini ve düşüncelerini etkiliyordu. Kendini çaresiz, karamsar ve her türlü tatsızlığın merhametine terk edilmiş hissediyordu. Dişlerini sıkarak Davy'nin balina istasyonundaki terk edilmiş ofise girdi. Dolaptan bir portakal suyu kaptı ve masanın arkasındaki koltuğa çöktü. Aklında aynı anlamsız düşünceler dönüp duruyordu. Kuyruğunu kovalayan bir köpek gibi. Delaware onu takip etmişti, adamı tereddütle seyrediyordu.
''Kendine bir şeyler al.'' dedi buzdolabını işaret ederek.
''Uçağı indiren balina.'' diye başladı kız.
Anavak şişeyi açıp bir yudum aldı. Balina kendine de zarar vermiş olmalı Leon.
Muhtemelen ölmüştür.
Bir an düşündü.
Evet dedi, sanırım haklısın.
Delaware çeşitli ebatlarda satılık plastik minyatür balinaların olduğu rafa ilerledi. Bir grup kambur balina sakince kuyruklarının üzerinde duruyorlardı. Birini aldı ve parmaklarının arasında büktü. Anavak onu izliyordu.
Bir şey onların bunu yapmasına sebep oluyor dedi kız.
Anavak öne eğilip radyonun yanındaki taşınabilir televizyonu açtı. Belki kız imayı anlayıp giderdi. Kızın yanında olmasını pek umursamıyordu ama yalnız kalma isteği geçen her dakika büyüyordu. Delaware minyatür balinayı tekrar rafa koydu.
''Şimdi sana kişisel bir şey sorabilir miyim?''
''Ah hayır, yine mi?''
Anavak kızı terslemenin eşiğine geldi ama onun yerine omuzlarını silkti.
''Sanırım.''
''Sen bir makah mısın?''
Anavak neredeyse elindeki şişeyi düşürüyordu. Demek sormak istediği buydu. Neden bir kızılderiliye benzediğini öğrenmek istiyordu.
''Bunu nereye çıkardın?'' diye tersledi.
''Uçağa binmek üzereyken Shoemaker'a söylediğim bir şey vardı. Grey Wolf balina avı ile ilgili atıp tutmaya devam ederse makahlar ile ters düşeceğini söyledin. Makahlar yerli halk, öyle değil mi?''
''Evet.''
''Senin halkın mı?''
''Hayır, ben makahlardan değilim.''
''Ama sen?''
''Bak Lysia, üzerine alındı ama pek aile tarihi anlatacak havamda değilim.''
Kız dudaklarını büzdü.
''Peki.'' ''Ford arayınca sana haber veririm.'' Çılızca gülümsedi. ''Ya da sen beni ararsın. Muhtemelen yine beni uyandırmak istemeyecektir.''
Delaware kızıl at kuyruğunu salladı ve yavaşça kapıya doğru yürüdü. Sonra durdu ve ''Bir şey daha.'' dedi arkasını dönmeden. ''Grey Wolf'a hayatını kurtardığı için teşekkür etmenin vakti geldi de geçiyor bile. Ben çoktan gidip görüştüm.''
''Ne yaptın?''
''Ciddi söylüyorum. Diğer her şey için onu küçük görebilirsin. Ama yine de bir teşekkürü hak ediyor. Eğer o olmasaydı ölmüştün.''
Sonra gitti. Anavak şişeyi masaya çarptı ve derin bir nefes aldı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 231.